Ayrım 20. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Dr. Thomas Gordon. Sayfa 217. Öğrenciler arasındaki çatışmalar yöntem 3 ile nasıl çözülür? Öğrenciler arasındaki çatışmaların öğretme-öğrenme zamanını azaltması yanında onları gruplara bölmek gibi zararlı etkileri de vardır. Öğretmenler genellikle bu çatışmaları güç kullanarak, gözdağı vererek ya da cezalandırarak önlemeye çalışır. Pek çok öğretmen de öğrenci çatışmalarında etkisiz kaldıklarını itiraf etmiştir. Yöntem 3, öğretmen-öğrenci çatışmalarında olduğu gibi öğrenci-öğrenci çatışmalarında da etkilidir. Başlıca ayrımı öğretmenin rolündedir. Öğretmen bir arabulucu gibi davranarak öğrencileri konuşturmalı ve yöntemin uygulanmasını kolaylaştırmalıdır. Öğretmenin bu rolü aşağıdaki sorun çözme oturumunda çok iyi gözleniyor. Öğretmen Annie kimsenin sevmediği ve birlikte çalışmak istemediği biri olarak tanımlar. Annie, öğretmenim Laura yanımda oturup harita ödevime yardım etmiyor. Laura, Annie çalışmak istemiyor ki, yalnızca konuşuyor, dolaşıyor ve benim kağıtlarımı karalıyor. Annie, kağıtlarına yazmadım ki, yazıyormuş gibi yaptım. Öğretmen, kızlar sorununuz var, ikinizi de dinlersem sanıyorum ki çözüm bulabiliriz. Kızlar, tamam ne yapıyoruz? Öğretmen, bana duygularınızı anlatın, dikkatle dinleyeceğim. Annie, şimdi size hoş görünmek için benimle oturuyor. Oysa ben gerçekten ödevimi onunla yapmak istiyorum. Laura, ben de seninle çalışmayı gerçekten istiyorum ama sen benim ödevimi bozuyorsun. Kendi ödevini önemsemiyorsun, benim de senin gibi olmamı istiyorsun. Ama ben ödevimi zamanında vermek istiyorum. Öğretmen, Annie ödevini yaparken Laura'nın eşin olmasını istiyorsun. Laura, sen de Annie ile çalışmak istediğini ama ödevini önemsemediği için onunla çalışmanın zor olduğunu söylüyorsun. Bu sorunu çözmek için ikinize de uygun gelecek yollar bulmaya çalışalım. Annie, Laura daha sabırlı olup bana yardımcı olabilir. Laura, Annie'den ayrılabilirim, ayrı ayrı çalışabiliriz. Annie, sıranı benimkinden uzaklaştırabilirsin. Laura, alaycı, Annie'nin annesine onun baş belası olduğunu bildiren bir not gönderebiliriz. Annie, şiddetle karşı koyarak Laura'nın annesine de onun kendisini kusursuz sandığını söyleyin. Laura, Annie sınıfın içinde dolaşmayı bırakıp oturup ödevini yapabilir. Annie, Laura ödevini yapmaya ara versin, ben ona yetişeyim, sonunda birlikte devam ederiz. Laura, birlikte çalışmaya bir kez daha deneriz. Öğretmen, önerileri okuyayım, en iyi çözüme karar verelim. Annie, tekrar deneyebiliriz ve eğer olmazsa sıralarımızı ayırabiliriz. Öğretmen, bir şey önerebilir miyim? Şimdi birbirinizin canını sıkan şeyi bildiğinize göre bunları yapmamaya çalışabilirsiniz. Bunu bir gün deneyin, sonra bana gelip bunun işe yarayıp yaramadığını söyleyin. Oturup konuşalım. Sıralarınızı şimdiden ayırabilirsiniz ama bu kolaya kaçmak olur. Hem sizin gibi yetişkin iki kız bu sorunu aralarında çözümleyebilir. Öğretmen bu kısa kaybeden yok toplantısının sonucunu şöyle özetliyor. İki gün geçti, hala sıralarını ayırmak istediklerini söylemediler. Annie'nin tavrı, arkadaşlarının dostluğundan emin olmak için sabırlarını sonuna kadar sınamak olmasına karşın şimdilik bir arkadaşı ve ödev eşi var. Öğretmen, yalnızca birkaç dakika içinde Annie tüm insanlarla ilişkisi için yeni bir model önerdi. Birkaç yinelemeyle bu model, Annie'nin arkadaşlarıyla olan başarısız iletişim biçimini değiştirip gelişmesine, olgunlaşıp büyümesine yardımcı olabilir. Böyle davranarak öğretmen tam bir eğitimci olduğunu göstermiştir. Bu durum eğitimcilerin kuramsal olarak söyledikleri ancak okullarda çok seyrek gerçekleşebilen bir olgudur. EÖE kurslarında eğitim görmüş bir öğretmenin çözdüğü yine çocuklarla ilgili bir başka çatışma örneği daha. Öğretmen, teneffüste bazı arkadaşlarınızı oyuna almadığınızı ve mızıkçılık ettiğinizi duydum. Galiba öbür sınıflarla sorununuz var. Dick, evet Tom'la Kurt bahçede her şeye el koyup kendi kurallarını koyuyorlar. Vic, herkes onlardan korkuyor. Evan ve Jay de onlara katıldı, bir çete oldular. Don, onlara oyun kurallarını söylüyoruz, onlar yine de mızıklanıyorlar. Fred, Tom oyundan çıkınca topu da alıp gidiyor. Dick, biz takımları kuruyoruz, sonra Tom arkadaşlarıyla birlikte gelip istediği takıma giriyor. Mike, ama siz hep yeni gelenler giremez diye bağırıyorsunuz. Dick, siz de oyun başladıktan sonra geliyorsunuz. Mike, ben hiç geç gelmedim. Sen iyi oynayamayacağımı düşündüğün için beni oyuna almak istemiyorsun. Kendimi gösteremedim. Gösterseydim oynayabileceğimi görürdün. Dick, öğretmen, Mike, Dick seni oynarken hiç izlemediği için nasıl oynayacağını bilemediğini düşünüyorsun. Mike, oynama şansı bulamazsam oyunumu gösteremem ki. Dick, evet galiba haklısın, sen de oynayabilirsin. Öğretmen, çoğunuz Tom ve Kurt'tan korkuyor, mızıkçılık yaptıklarını söylüyorsunuz. Dick, bazı kurallar koyup bunları birkaç kopya yazalım. Sonra bütün 3. sınıflara dağıtalım, belki o zaman mızıkçılık yapmazlar. Vic, mızıklanmazlarsa oynamaya daha çok zamanımız kalır. Don, belki de Tom ve Kurt kuralları bilmedikleri için mızıklanıyorlardır. Onlar da yazılmasını isteyebilirler. Paul, kuralları koyabilir miyiz? Öğretmen, kuralları yazıp 3. sınıfların her birine vermek istiyorsunuz. Bu iyi bir düşünce. Kuralları belirlemek isteyenler bir araya gelerek listeyi hazırlasın. Sonra tüm sınıfla birlikte tartışalım. Öğretmenin raporu. 6 öğrenci büyük bir çabayla listeyi oluşturdu. Sınıfta tartışıldı. Yalnızca bir kural benimsenmedi. Sonra onun üzerinde de anlaşmaya varıldı. Her sınıf için birer kopya da yapıldı ve dağıtıldı. İlginç olan kuralları öbür sınıfların hiç karşı koymadan kabullenmesiydi. Çocukların organize olmalarını övdüm, sorunların tartışılması sırasındaki tavırlarını beğendiğimi söyledim. Mike mutlu ve artık arkadaşlarını kızdıracak şeyler yapmıyor. Çocuklar da Tom ve Kurt'tan yakınmıyorlar. Sınıf kuralları koymada yöntem 3 nasıl kullanılır? İnsan ilişkilerinde kurallara gerek olmadığını kimse söyleyemez. Ailede güvenliğin ve birliğin sağlanması için kurallar gereklidir. Küçük ya da büyük, bir arada yaşayan insan toplulukları, üyelerinin davranışlarını sınırlayan ve düzenleyen kuralları koyarlar. İnsan ilişkileri kurallar ve kanunlar olmadan işleyemez. Tüm kanun ve kuralların karşıtı anarşidir. Bu gerçek okullarda her yerden daha çok geçerlidir. Öğrenciler neyin kabul edilemez olduğunu anlamaz, sınırlarını bilemezlerse o ortama alışmakta zorluk çekerler. Kurallar olmayınca çatışmalar önlenemez ve tekrar tekrar çözülmeleri gerekir. Belirsiz durumlar öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de korkutur. Böyle olunca yapıcı işlerde kullanılabilecek enerji nasıl davranılacağını kestirmeye ve sorunlarla nasıl başa çıkılacağını anlamaya harcanır. Bazen de öğrenciler yalnızca öğretmenlerin yararı için konulmuş, kendilerince hiçbir anlamı olmayan bir yığın kuralla boğuşmak zorunda kalırlar. Çoğu okul öğrencileri için resmi ve resmi olmayan kurallar koyar. Resmi olanlar yazılıdır, gerekirse öğrencilere kitapçık halinde dağıtılır. Resmi olmayanlar ise okul geleneğinin bir parçası olmuştur. Resmi olmayan bu kuralların bazıları gerekliliği ortadan kalkmasına karşın aşağıdaki örnekte olduğu gibi yıllar sonra bile yürürlükte kalabilir. Yeni atanan okul müdürü çocukların yemekten sonra bahçeye kantin kapısından çıkabilecekleri yerde daha dolambaçlı bir yol izlediklerini görür. Personele böyle bir kural olup olmadığını sorar, her zaman böyle çıktıklarını öğrenir. Onlara göre kural kuraldır, bir nedene gerek yoktur. Müdür araştırmasını sürdürür ve okulun açılışından beri orada görev yapan bir öğretmenden kuralın nedenini öğrenir. Meğer okulun kuruluş yılında kantinin çıkış kapısının üzerine bir sundurma yapılıyormuş, çocukların başlarına bir şey düşmesin diye bahçeye bu kapıdan değil, daha uzun ama güvenli, şimdi bile hala kullandıkları bir yoldan çıkmaları kuralı konmuş ve bu kural tam 18 yıldır nedeni düşünülmeksizin yürürlükte kalmış. Nedeni unutulmuş kurallar önemli sonuçlara neden olmasa bile yukarıdaki örnekte olduğu gibi çok komik durumları ortaya çıkarabilir. Kurallar kesin olarak belirlenmemiş, belirlenen kurallar öğrencilere açık bir dille anlatılmamışsa, öğrencilerin katkısı olmadan yalnızca büyükler tarafından konmuşsa ve de çocuklara anlamsız geliyorsa, öğretmen-öğrenci arasında çatışmalar çıkması kesindir. Sınıfta kural saptama toplantıları nasıl işler? Öğrencilerin sınıfta yalnızca öğretmenler tarafından konulan kurallara uymaları istenir, buna alışılmıştır. Yine alışılageldiği gibi öğrenciler de bu kuralları çiğner ya da çiğnersem ne olur denemesine girerler. Böyle olunca Öğretmenler de zamanlarının çoğunu çocuklara polislik ederek, kuralları ağırlaştırarak ve onları çiğneyenleri cezalandırarak geçirirler. Bu mutsuzluk tablosuna en iyi seçenek yöntem 3'tür. Öğretmen ve öğrenciler sınıfla ilgili kararları birlikte alır. EÖE kurslarında buna kural saptama sınıf toplantısı diyoruz. Bu toplantıların en uygun zamanı okulun ilk günüdür. Korkuyu yenmek. Öğretmenler yöntem 3'ü nasıl kullanacaklarını öğrendikten sonra bile öğrencileriyle kural saptama toplantıları yapmaktan çekinirler. Çünkü çocukların doğru dürüst kurallar yerine ya çok sert ya çok yumuşak ya da saçma sapan kurallar koyacaklarından çok emindirler. Böyle korkuları olan öğretmenler yöntem 3'ün bazı ilkelerini unutmuşlardır. Öncelikle öğretmen yetkisinin dışındaki durumlar için kurallar koyamaz. Örneğin dersi 2 saat önce bitirip çocukları dışarı çıkaramaz ya da sınıfta sigara içmeyi serbestleyen bir kural getiremez. Sınıf yalnızca öğretmenin özgür bıraktığı alan içinde kararlar alabilir. Öğrenciler o alan içinde bile öğretmenin kabul etmediği kuralları koyamaz. Çünkü yöntem 3'te kararlar grubun ortak anlaşmasıyla alınır. Öğretmen de grubun bir üyesidir. Hazırlık. Sınıfa böyle bir toplantının amacının ne olduğunu anlatmanızı öneriyoruz. Bunu şöyle bir tümceyle yapabilirsiniz. Benim ya da sizlerin yapabileceğimiz ve birbirimize ters gelen davranışlarımız olduğunda anlaşmaya varabilmek için hepimizin kabul edebileceği bazı kuralları saptamak amacıyla bu toplantıyı yapıyoruz. Daha küçük çocuklara ise haydi bize gerekli olan kuralları konuşalım, böylece daha iyi anlaşabiliriz. Bu kuralları belirlerken bana yardımcı olmanızı istiyorum denilebilir. Öğrencilerin kendi istediğiniz kuralları kabul ettirmek için güç kullanmayacağınızı, aynı biçimde onların da güç kullanmalarına izin vermeyeceğinizi bilmeleri çok önemlidir. Toplantılarda oturma düzeni de önemlidir. Öğrenciler yüz yüze oturmalıdır. Yöntem 3'ün felsefesi herkesçe bilinmelidir. Hiç kimse kaybettim duygusuna kapılmamalı ve alınan kararlar herkesi mutlu etmelidir. Toplantıyı yönetmek. Öğrencilerle birlikte sınıfta en çok kural gerektiren davranışların bir listesini yapın. Bu listeyi sorun yaratması olası davranışlarla sınırlı tutun. Bu davranışların neler olabileceğini bulmanıza deneyimleriniz yardımcı olacaktır. Çıkabilecek sorunlar. Zil çalınca öğrencilerin zamanında sınıfa gelip yerlerine oturması, araç gereçlerin toplanması, öğretmen birkaç öğrenciyle ilgilenirken ötekilerin konuşması, ders sırasında konuşulması ve gürültü yapılması. Dikkat! Her davranış için kural koymaya kalkmayın. Ders yılı içinde sorunlar çıkarsa yeni kurallar için yeni toplantılar yapılabilir. İlk gün toplantısının önemi ve ana amacı kural saptamaya öğrencilerin katılabileceğini, sınıfın herkesin olduğunu, öğretmen-öğrenci herkesin hakkına saygı duyulacağını göstermektir. Sorunlar belirlendikten sonra bunlar için çözüm önerileri isteyin, sizin de öneri getirebileceğinizi unutmayın. Sorun çözme yönteminin 6 basamağında kullanmaya çalışın. Çoğunluğun bir kural üzerinde anlaşmaya vardığını görünce bu kuralı istemeyen var mı sorusuyla kararı pekiştirin. İşleyişi çok uzatarak öğrencileri sıkmayın, hızı iyi ayarlayın. Kabul edilen her kuralı yazın. Oluşan listeyi çoğaltarak her öğrenciye verin. Ancak işlemeyen kuralların değiştirilebileceğini söylemeyi de unutmayın. Öğretmenin rolü. Kural koyma toplantılarının etkili olabilmesi büyük ölçüde öğretmenin önderliğine bağlıdır. Yapmanız gerekenler şunlardır. A. Sık sık etkin dinleme yapın. B. O başka bir konu, şimdi bu sorunla ilgilenelim gibi tümcelerle çocukların konudan sapmalarını önleyin. C. Gereksinimlerinizi öğrencilere iletmek ya da önerdikleri kuralları istemediğinizi belirtmek için ben iletileri kullanın. D. Olumlu ya da olumsuz değerlendirmeden kaçının. İyi bir düşünce ya da ne saçma öneri gibi. Kural saptama toplantılarının yararları. Tüm sınıfın katılımı ile kural saptamanın gözle görülür ya da görülmez o denli çok yararı vardır ki tümünü burada sıralamak olanaksızdır. Bunlardan birkaç örnek. A. Öğrenciler katkıları olduğu için kurallara uymaya istekli olacaktır. B. Yaratıcı düşünce özendirilecektir. C. Öğrenciler öğretmenlerin de gereksinimleri olduğunu öğrenecektir. D. Bu kurallar çocukların gereksinimleri göz önüne alınmadan konan kurallardan daha geçerli olacaktır. E. Önceden saptanmış kurallar pek çok kabul edilemez davranışı ve çatışmayı önleyecektir. F. Öğrenciler kural koymanın ne denli zor olduğunu, kendilerine böyle bir hakkın tanınmasıyla alacakları sonuçların da ne denli ödüllendirici olduğunu görecekler ve böylece bir demokrasi dersi almış olacaklardır. Kuşkusuz öğretmenin bu tutumuyla oluşturduğu model tüm yıl boyunca derslerde, konferanslarda, kitap ve filmlerde verilen demokrasi derslerinden çok daha değerlidir. Yöntem 3 ile kural saptama, soyut bir düşünceyi kelimelerle anlatma değil, uygulamalı somut bir demokrasi örneğidir. Kural saptama toplantıları için en uygun süre. Öğretmenler çok zaman alacağı korkusuyla yöntem 3'ü kullanarak kural saptama toplantısı yapma düşüncesine karşı çıkar. Evet, zaman alır. Aslında yarım günden önce bitirilmesini önermeyiz de. Bazı sınıflarda bir ya da iki gün bile sürebilir. Bu toplantılar sorunların ortaya çıkmasını beklemeden önce yapılmalıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi öğretim yılının ilk günü en uygun zamandır. Öğretmenler bu uzun toplantıların vereceği sonucun kullanılan zamana değip değmeyeceğini merak eder. Biz de öğretmenlerin yöntem 1'i kullanarak öğrencilerle yüzleşmek ya da çevreyi değiştirmek için her gün ne kadar zaman yitirdiğini bir anımsayın diyoruz. Aynı sorunu tekrar tekrar çözmek de cabası. Karşılıklı anlaşarak saptanan kurallar bu gereksiz harcanan zamanı azaltır. Biz yöntem 3'ü kullanarak gruplarıyla kural saptamış yüzlerce öğretmen, yönetici ve iş adamının uygulamalarından elde ettiği bilgilere göre ortaklaşa konulan kuralların kabul edilemez davranış ve çatışmalarla uğraşmakla, otoritenin koyduğu kurallara uyulup uyulmadığını denetlemekle yitirilen sayısız saatleri kazandırdığı görüşündeyiz. Bu yöntemi 7 yıldır kullanan bir öğretmen övgüsünü şöyle dile getiriyor. Sınıfımı daha iyi yönetebilmek için çok sayıda kursa katıldım. Bunların en değerlisi EÖE kurslarında aldığım eğitimdir. Bu kursta öğrendiklerimin en yararlısı da yöntem 3'tür. Kursa başladığımda öğretmenliği bırakmak üzereydim. Sınıfta düzeni sağlamaktan başka bir şey yapamıyordum. EÖE kursları bana gerçek sorunun kullandığım yöntem 1'in kuralları olduğunu gösterdi. Kuralları koyan bendim ve öğrencilerimin bunlara uyması için onları zorluyordum. Kuralları birlikte koymaya başlayınca her şey değişti. Şimdi öğretmenlik yapmak için zamanım kalıyor ve öğrencilerim beni daha çok seviyor. Çünkü artık kural koyucu değil, öğretmenim. Daha çok öğrenip öğrenmediklerini bilemiyorum ama çok keyifli ders yaptığımız bir gerçek. 20. ayrımın sonu sayfa 227.